Ayrım 22.
Bayan Gregor'la Cecily kocasının iki yanına oturttu. Sonra Bay Gregor'la Denuel'i kendi sağına ve soluna oturttu. En sonunda Polly de genç kızla babasının arasına yerleştirdi. Tam çerezlere girişmek üzereydiler ki tatlı bir gülüşle "Beni bağışlayacağınızı umarım," diye sürdürdü. "Sizlere bugün istiridye sunmak istiyordum. Bilirsiniz, her pazartesi Marşines'e deniz ürünleri gelir. Aşçı kadını arabayla göndermeyi tasarlamıştım. Ama taşa tutarlar diye korktu, gitmek istemedi." Hepsi birden neşeli kahkahalarla ev sahibi hanımın sözünü kestiler. Anlattıklarını pek eğlenceli bulmuşlardı. Canı sıkılan Bay Hanebo yola bakan pencerelere göz atarak "Şşt," dedi. "Bugün evde yemek verdiğimizi herkesin öğrenmesine hiç gerek yok." Bay Gregor da "Ne yapsalar şu güzelim jambonun yüzünü göremeyecekler işte," diye lafa karıştı. Yeniden gülüştüler ama bu kez kahkahalar daha alçak perdedendi. Konuklar flaman duvar halılarıyla kaplı, meşe ağacından yapılmış eski mobilyalarla döşeli bu odada gittikçe rahatlıyorlardı. Camlı dolaplardaki gümüş sofra takımları ışıl ışıldı. Tavandan sarkan büyük kırmızı bakırdan avizenin parlak yuvarlaklarına Endülüs çinisi saksılarda yetişen bir palmiye ile bir aspidistra yansıyordu. Dışarıda tam Aralık ayına yaraşan buz gibi bir karayel esiyordu. Ama içeri en küçük bir esinti bile girmiyordu. Yemek odasında kesilip billur bir kaseye yerleştirilmiş ananasın mis gibi kokusunu daha da belirli hale getiren ılık bir çiçek serasının havası dolaşıyordu. Gregor'ları korkutma fikriyle pek eğlenen Paul Negrel, "Perdeleri kapasak mı acaba, ne dersiniz?" diye bir öneride bulundu. Uşağa yardım etmekte olan oda hizmetçisi bunu bir emir sanıp gitti perdelerden birini çekti. Bunun üzerine ardı arkası kesilmeyen şakalar başladı. Çatallar ya da bardaklar büyük bir dikkatle kaldırılıp konuyordu. Sofraya gelen her yemek ele geçirilen bir kentte paylaştırılan ganimetin unutulmuş değerli bir parçasıymışçasına büyük bir neşeyle karşılanıyordu. Ama sanki açlıktan nefesi kokan bir alay insan sokakta durmuş da sofrayı gözetliyormuş gibi ikide bir ellerinde olmaksızın pencereye kayan gözlerin açığa vurduğu gizli bir korku yatıyordu bu zoraki neşenin ardında. Mantarlı yumurtadan sonra sofraya dere alabalığı geldi. Konuşmalar dönüp dolaşıp 18 aydır süren sanayi bunalımına gelmişti. Denolin, bunun böyle olacağı belliydi," dedi. "Son yıllardaki aşırı refah bizi ister istemez bu noktaya getirecekti. Demir yollarını, limanları, kanalları yatırılıp işlemez hale sokulan o muazzam sermayeleri, en çılgın, en akıl almaz girişimlere gömülen bütün o parayı düşünün. Sadece bizim bölgede bile sanki yılda 3 pancar ürünü alınacakmış gibi sayısız şeker fabrikaları kuruldu. Canım, elde avuçta bir şey kalmayınca bugün sağda solda har vurup harman savuran milyonların karını beklemekten başka çare yok elbette. İşlerin bugünkü durgunluğu, öldürücü tıkanıklığı da buradan geliyor zaten." Bay Hanebo bu sava karşı çıktı ama bolluk yıllarının işçiyişim arttığını kabul etti. "Şimdi düşünüyorum da," diye haykırdı. "Bu işçiler bizim kömür ocaklarında günde 6 franga kadar kazanıyorlardı. Bugünkünün 2 katı demektir bu. Gül gibi geçiniyorlardı. Hatta yavaş yavaş lükse bile alışmaya başlamışlardı. Bugün elbette gene o eski sadeliklerine dönmek onlara zor geliyor." "Bay Gregory, lütfen şu alabalıklardan biraz daha almaz mısınız?" diye araya girdi Bayan Hanebo. "Pek nefis değil mi?" Müdür sözlerini sürdürdü. "Söyler misiniz lütfen? Gerçekten suç bizim mi? Biz de büyük sıkıntılar içindeyiz. Fabrikalar birer birer kapanmaya başladığından beri elimizdeki kömür stoklarını eritmekte büyük zorluklar çekiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Siparişler azaldıkça maliyeti düşürmek zorunda kalıyoruz. Ama işçiler işte bunu bir türlü anlamak istemiyorlar." Odaya bir sessizlik çöktü. Uşak fırında kızarmış keklik yavrularını dağıtırken oda hizmetçisi de kadehlere kırmızı Chambertin şarabı koymaya başladı. Denolin kendi kendine konuşuyormuşçasına alçak sesle Hindistan'da açlık baş göstermiş diye sürdürdü. Amerika demir ve dökme demir siparişlerini durdurmakla bizim yüksek fırınlara sert bir darbe indirdi. Her şey birbirine bağlı. Dünyanın öbür ucundaki bir sarsıntı her şeyi allak bullak etmeye yetiyor. İmparatorluk da sanayimizin bu hızlı gelişmesinden ne kadar da gurur duyuyordu. Tabağındaki kekliği kanadına çatalını sapladı, sonra sesini yükselterek "Yalnız işin kötü yanı şu ki," dedi. "Maliyeti düşürebilmek için mantıklı olarak kömür üretimini daha da arttırmak gerekirdi. Yoksa işçi ücretleri düşer. Adamlar da pek haklı olarak bütün ceremeyi kendilerinin çektiklerini söylerler." Büyük bir dürüstlükle ağzından kaçırdığı bu itiraf ateşli bir tartışmaya yol açtı. Hanımların canı sıkılmaya başlamıştı. Zaten herkes ilk iştahın ateşiyle tabağındaki yemeğe dalmıştı. O sırada içeri giren uşak bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Sonra da duraksadı. "Bay Hanebo, ne var?" diye sordu. "Telgraf geldiyse Ömer ver bana onları. Beklediğim yanıtlar geldi." "Hayır efendim. Bay Dansert geldi. Holde bekliyor. Rahatsız etmekten çekindiği için giremiyor." Müdür özür dileyerek işçi başı içeri aldırttı. Beriki geldi. Masanın birkaç adım gerisinde dikildi. O sırada sofra başındakiler de getirdiği haberlerin heyecanıyla soluk soluğa kesilmiş bu iri yarı adamı görmek için dönmüşlerdi. İşçi mahallelerinin sakinliği sürüyordu. Yalnız aralarından birkaç temsilci seçip göndermeye karar vermişlerdi. Belki de birkaç dakika sonra burada olurlardı. "Peki, teşekkür ederim," dedi Bay Hannebu. "Sabah akşam durum hakkında bilgi istiyorum. Anlaşıldı mı?" Dansart çıkar çıkmaz yeniden şakalaşmaya başladılar. Tabakta kalmasını istemiyorlarsa bir dakika bile yitirmemeleri gerektiğini söyleyerek hemen Rus salatasına saldırdılar. Artık herkesin ağzı kulaklarındaydı. Negrel oda hizmetçisinden ekmek isteyince kadın sanki arkasında ırza geçmeye hazır bir çapulcu alayı varmış gibi öyle ürkek ve alçak bir sesle "Peki efendim," dedi ki Bayan Hanebo, "yüksek sesle konuşabilirsiniz," dedi. "Henüz buraya gelmediler." Müdür getirilen bir deste telgraf ve mektup arasından bir tanesini yüksek sesle okumak istedi. Mektup Pierron'dan geliyordu. Adam son derece saygılı cümlelerle kötü gözle görülüp tartaklanmamak için arkadaşlarla birlikte greve gitme zorunda kaldığını anlatıyordu. Hatta bu başvuruyu onaylamadığı halde temsilciler kuruluna katılmayı bile reddedemediğini de ekliyordu. "İşte alın size çalışma özgürlüğü," diye haykırdı Bay Hanebu. Bunun üzerine sözü gene greve getirdiler. Müdüre bu konuda ne düşündüğünü sordular. "Oo," diye yanıt verdi Beriki de. "Biz bunların daha nicelerini gördük. Geçen seferki gibi gene bir iki hafta tembellik edecekler, meyhaneleri dolandıracaklar, sonra açlıktan mideleri kazınınca da yeniden ocaklara dönecekler." Denolin başını salladı. "Benim içim o kadar rahat değil pek. Bu kez daha iyi örgütlenmişe benziyorlar. Bir yardım sandıkları yok mu?" "Var var, topu topu 3000 frangı olan bir yardım sandığı. O kadarcık parayla nereye kadar dayanabilirler sanıyorsunuz? Etienne Lantier adında birinin önderleri olduğundan kuşkulanıyorum. Çok iyi bir işçi. Bir zamanlar yol verdiğimiz, şimdilerde düşüncesi ve birasıyla Varrox'u hala zehirleyen Resonör gibi onun da tezkeresini eline vermek hiç hoşuma gitmeyecek doğrusu. Neyse, bir hafta sonra adamların yarısı işbaşı yapar. 15 gün sonra ise 10.000'i de madene inmiş olur." Bu konuda inancı tamdı. Tek kaygısı, işletme direnişin sorumluluğunu kendisine bırakırsa başarısızlık halinde gözden düşmekti. Bir süreden beri pek gözde olmadığını biliyordu. Onun için eline aldığı Rus salatası kaşığını bırakmış, Paris'e çektiği telgrafların yanıtlarını okuyor, her sözcük üzerinde durup anlamını iyice kavramaya çalışıyordu. Konuklar da bunu hoş görüyordu. Böylece yemek, hazırlık ateşinden önce savaş alanında yenen asker yemeklerine dönüşüyordu. Artık konuya hanımlar da karışmışlardı. Bayan Gregory açlık çekecek olan zavallı insanları acıyordu. Cecil ise daha şimdiden et ve ekmek karneleri dağıtmayı tasarlıyordu. Ama Bayan Hanebo Monsieur kömür işçilerinin yoksulluğundan söz edildiğini işittikçe şaşkınlıklar içinde kalıyordu. Nasıl olur? Neleri eksikti? Mutlu değil miydiler? İşletmenin verdiği evlerde oturan, işletmenin kömürüyle ısınan, işletme sayesinde sağlık hizmetlerine kavuşan insanlardı. Hayvan sürüsü gibi gördüğü bu insanlara karşı ilgisizdi. Ballandıra ballandıra anlatırken Parisli konuklarını hayran bıraktığı, önceden ezberletilmiş şeylerden başkasını bilmiyordu onlar konusunda. Sonunda söylediklerine kendisi de inanır olmuştu. Şimdi de halkın bu nankörlüğü karşısında fena halde öfkeleniyordu. O sırada Negrel Bay Gregor'u korkutmayı sürdürüyordu. Cecil'den hoşlanmıyor değilse de aslında sırf yengesinin gönlünü hoş etmek için onunla evlenmeye razı oluyordu ama kendi deyimiyle duygularına kapılmayan, görmüş geçirmiş bir erkek olarak hiçbir aşk duymuyor, genç kızın karşısında aklı başından gitmiyordu. Negrel cumhuriyetçi olduğunu ileri sürerdi ama bu işçilere çok sert davranmasına ve hanımların yanında onlarla ince ince alay etmesine engel olmuyordu. Ben dayım kadar iyimser değilim diye sürdürdü. Büyük karışıklıkların çıkmasından korkuyorum. Onun için Bay Gregory beni dinlerseniz Piole'nin kapısını sımsıkı sürgüleyin, kalın kol demirini koyun, malınızı mülkünüzü soyabilirler. Bay Gregory o sırada yüzünü aydınlatan o sevimli gülüşü kesmeden babacan bir tavırla kömür işçilerine acıyan karısını destekliyordu. Malımı mülkümü soymak mı diye haykırdı şaşkın şaşkın. Peki ama neden? Monsieur kömür işletmeli ortaklarından değil misiniz siz de? Hiçbir şey yapmadan başkalarının emeğiyle yaşıyorsunuz. Sözün kısası siz de o alçak para babalarından birisiniz. Bu kadarı da yeter. Şuna iyice inanın ki eğer işçi devrimi başarıya ulaşırsa servetinizi çalınmış para gibi geri vermek zorunda bırakırlar sizi. Adamcağızın içinde yaşadığı o çocuksu huzuru bilinçsizlik rahatlığını bir anda yitirivermişti. Kekelemeye başladı. Nasıl? Çalınmış para mı benim servetim? Vaktiyle madene yatırılan parayı dedemin dedesi alnının teriyle binbir zorlukla kazanmamış mıydı? İşletmenin atlattığı bütün tehlikelere yiğitçe göğüs germedik mi biz? Ben bugün elime geçen geliri kötüye mi kullanıyorum yani? Anayla kızın da korkudan betini benzinin uçtuğunu görünce telaşlanan bayan Hanebo hemen araya girmek gereksinimini duydu. Aman efendim, Paul sadece şaka yapıyor dedi. Ne var ki Bay Gregory'nin aklı başından gitmişti. Uşak tatlı su istakozlarını dağıtırken ne yaptığının farkında olmaksızın tabağına tam 3 tane aldı ve hayvanların bacaklarını dişleriyle kırmaya başladı. Yo, ellerindekini kötüye kullanan ortaklar yok demiyorum. Söz gelimi bakanlara işletmeye yaptıklarını yardımlarına karşılık rüşvet olarak Monsieur hisse senetleri verildiğini anlattılar bana. Şimdi adını vermek istemediğim en büyük hissedarlardan biri olan bir dük de onlardan biridir işte. Ömrü bir savurganlık rezaletidir. Ziyafetlerle, yararsız şatafatlarla, kadınlarla milyonları sokağa atmıştır. Ama bizler, kendi kabuğuna çekilmiş, gösterişsiz, şatafatsız yaşayan bizler. Spekülasyonlara kalkışmayan, elimizdekiyle sağlıklı biçimde geçinmekle yetinen, bundan da yoksullara pay ayıran bizler, onlarla bir miyiz şimdi? Hadi canım siz de, gelip evimizden bir toplu iğne çalabilmeleri için işçilerimizin gerçekten de çapulcu olmaları gerekir. Onun bu öfkesinden pek keyiflenen Negrel, adamcağızı yine kendisi yatıştırmak zorunda kaldı. İstakoz çanağı hala elden ele dolaşıyor, söyleşi siyasete dökülürken odada küçük kabuk çıtırtıları işitiliyordu. Her şeye karşın hala tir tir titreyen Bay Gregory liberal olduğunu söylüyor, bir yandan da özlemle Louis Philippe'i anlatıyordu. Denölin'e gelince o güçlü bir hükümetten yanaydı. İmparatorun tehlikeli ödünler verme eğiliminde olduğunu söylüyordu. 89'u anımsayın hele dedi. Soylular suç ortaklarıyla, felsefi yenilik düşkünlükleriyle devrimi olabilir hale getirdiler. Ona yol açtılar. İşte bugün de burjuvazi aynı sersemce oyunu oynuyor. liberalizm tutkusuyla, yıkıp yakma çılgınlıklarıyla, halkın sırtını sıvazlayıp yüzüne gülmeleriyle. Evet evet, gelip bizi parçalasın diye canavarın dişlerini biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin, bizi parçalayacaktır. Hanımlar telaşla adamı susturdular. Kızlarının ne alemde olduklarını sorarak konuyu değiştirmek istediler. Lucy Marchioness'teydi. Orada bir arkadaşıyla birlikte şarkı dersleri alıyordu. Jean yaşlı bir dilencinin baş resmini çiziyordu ama Denolin bütün bunları dalgın dalgın anlatıyordu. Aklı başka yerdeydi. Konuklarını unutup heyecanla telgraflarını okuyan müdürden gözlerini ayıramıyordu. O incecik kağıtların ardında Paris'in varlığını hissediyor, grev konusunda karar verecek yönetim kurulunun emirlerini görüyordu neredeyse. Bu nedenle aklından geçenleri dile getirmekten kendini alamadı. Şimdi ne yapacaksınız diye soruverdi damdan düşercesine. Bay Hanebo ürperdi, sonra sudan bir yanıtla işi geçiştirdi. Bakalım, görürüz. Elbette, güçlüsünüz, varlıklısınız, bekleyebilirsiniz diye yüksek sesle düşünmeye başladı Denolin. Ama grev Van Damme'a sıçrarsa ben bir daha belimi doğrultamam artık. Jean Bart'ı yenileştirmek işe yaramaz. O bir tek kömür ocağıyla ancak gece gündüz demeden kömür çıkararak kalkabilirim o yükün altından. Yo, emin olun ki ben sonumu hiç de iyi görmüyorum. Bu elinde olmadan yaptığı itiraf Bay Hanebo'yu pek şaşırtmış göründü. Hem dinliyor hem de kafasında bir tasarı filizleniyordu. Eğer olur da grev kötüye giderse neden bundan yararlanmasın? Komşu ocağın iflasına kadar işlerin bozulmasını bekleyip de elindeki maden arama iznini yok pahasına satın alsındı. Yıllardır Van Damme'ı ele geçirmeyi düşünen yönetim kurulunun gözüne yeniden girmenin en kesin ve kestirme yolu buydu. Jean Bart o kadar canınızı sıkıyorsa neden onu bize devretmiyorsunuz dedi gülerek. Ama Denolin ağzından kaçan yakınmalarına bin pişman olmuştu bile. Asla diye bağırdı. Onun bu şiddetli çıkışıyla bir hayli eğlendiler. Sıra tatlıya geldiğinde işçi direnişi unutuldu. Elmalı pasta coşkun övgülerle karşılandı. Sonra hanımlar yine pek nefis olduğunu söyledikleri ananasın bir tarifini tartıştılar. Son olarak sofraya getirilen üzüm ve armutlar bu görkemli yemeğin verdiği mutlu gevşekliği tamamladı. Hepsi duygulanmıştı. Bir ağızdan konuşuyorlardı. O sırada uşak pek adi buldukları şampanyanın yerine bir Rin şarabı koyuyordu bardaklara. Ve hiç kuşkusuz tatlıların yarattığı bu sevimli hava içinde Paul ile Cecil'in evliliği ciddi bir adım oldu. Yengesi bir ara öyle ısrarlı bakışlar fırlatmıştı ki delikanlı az önce yağma öyküleriyle ödlerini patlattığı Gregor'ların gönlünü almaya çalışarak sevimli davranıyordu. Bay Hanebo karısıyla yeğeni arasındaki bu sıkı fıkı anlaşma karşısında bakışmalarında sanki elle tutulur bir şey yakalamış gibi bir an o iğrenç kuşkunun uyandığını hissetti. Ama orada gözlerinin önünde sağlama bağlanan evlenme işi yeniden yüreğine su serpmişti. Hipolit kahveleri dağıtırken oda hizmetçisi büyük bir korkuyla koşup geldi. Beyefendi, beyefendi geldiler. Temsilciler gelmişti. Kapılar açılıp kapandı. Yandaki odalardan bir ürküntü soluğunun estiği işitildi. Bay Hanebo oda hizmetçisine salona alın onları dedi. Masanın çevresindekiler gözlerini kaygıyla kırpıştırarak bakıştılar. Bir an sessizlik oldu. Sonra gene eskisi gibi şakalaşmak istediler. Artan şekeri ceplerine indirir gibi yaptılar. Çatal kaşık takımları gizlemekten söz ettiler. Ama baktılar ki müdürün yüzü ciddiyetini koruyor. Gülüşmeler kesildi. Sesler fısıltılara dönüştü. O sırada içeri alınan işçi temsilcilerinin ağır adımları yandaki salonun halısını eziyordu. Bayan Hanebo sesini kısarak kocasına kahvenizi içer de öyle gidersiniz herhalde. Elbette diye yanıtladı kocası da. Beklesinler. Sinirliydi. En küçük gürültüye kulak kabartıyordu ama sadece kahve fincanıyla ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Paul ile Cecil yerlerinden kalkmamışlardı. Delikanlı genç kızın kapının anahtar deliğinden içeri bir göz atmasını sağladı. Kahkahalarını zor tutuyorlar, fısıldayarak konuşuyorlardı. Onları görüyor musunuz? Evet, önde bir tane iri yarı, arkada da daha ufak tefek iki kişi görüyorum. Ne iğrenç suratları var değil mi? Yok canım, hepsi de pek sevimli insanlar. Bay Hanabu ansızın iskemlesinden kalktı, kahvenin çok sıcak olduğunu, daha sonra içeceğini söyledi. Tam odadan çıkarken parmağını dudaklarına götürüp gürültü etmemelerini istedi. Berikilerin hepsi yeniden oturmuşlardı. Ağızlarını açmadan, kıpırdamaya bile cesaret edemeden, o kalın erkek seslerinin verdiği huzursuzluk içinde uzaktan kulak kabartarak masanın başında kaldılar. Etienne'le arkadaşları Resenör'ün meyhanesinde yaptıkları toplantıda müdüre gidecek işçi temsilcilerini daha bir gün önceden seçmişlerdi bile. Akşam kocasının da gidecekler arasında bulunduğunu öğrenince Mahode kadın pek üzüldü. Sokağa atılmak mı istiyorsun yoksa diye sordu kocasına. Aslında Maho bunu istemeye istemeye kabul etmişti. Yoksulluklarının dayanılmaz adaletsizliğine karşın eylem saati gelip çattığında her ikisi de yarın korkusuyla titriyor, yazgıya boyun eğmeye razı oluyorlardı. Genellikle Maho yaşamlarını ilgilendiren konularda pek iyi öğütler veren karısının sözünden çıkmamıştı. Bununla birlikte bu kez nasıl olduysa içten içe kendisi de aynı korkuları paylaştığından sonunda kızı verdi. Rahat bırak beni kadın, anladın mı? Dedi yatağına girip karısına sırtını dönerek. Arkadaşları böyle sipsivri bırakmak bana yakışır mı hiç? Ben görevimi yapıyorum. Kadın da yattı. İkisi de konuşmuyorlardı. Uzun bir sessizlikten sonra kadın yanıt verdi. Haklısın, sen gene bildiğin gibi yap. Yalnız şunu iyi bil ki adam, işimiz bitiktir. Saat 12'yi vururken öğle yemeğini yediler. Çünkü saat 11'de Advantage'da buluşacaklardı. Oradan da Bay Hanabu'ya gideceklerdi. Yemekte haşlanmış patates vardı. Bir lokmacık tereyağı kaldığından ona hiç kimse elini sürmedi. Akşam yağlı ekmek yerlerdi hiç olmazsa. Etienne ansızın Maho'ya, biliyorsun konuşmak için sana güveniyoruz dedi. Berikinin heyecandan, şaşkınlıktan adeta dili tutulmuştu. Maho de kadın, yo hayır diye haykırdı. Bu kadarı da fazla artık. Hadi sizinle gitsin ama böyle başa geçmesine karşıyım. Hem sonra neden bir başkası değildi o? Ha? Bunun üzerine Etienne coşkun bir belagatla durumu açıkladı. Maho ocağın en iyisi, en sevilen, en sayılan işçisiydi. Sağduyusuyla örnek gösterilen biriydi. Bu nedenle maden işçilerinin istedikleri onun ağzında yabana atılmaz bir ağırlık kazanacaktı.